Ayrım 5.
4. bölüm. Kasaba bir zamanlar dünyanın en güzel sultani üzümünü yetiştirmekle tanınırdı. Avrupa'nın büyük ticaret merkezlerinde üstüne kahverengi boyayla yerli firmaların markaları basılı yeni rendeden çıkmış tahta kutular içinde üzümünü Liverpool, Hamburg, Rotterdam, Kopenhag'a taşıyan yabancı şilepler uğrardı limanına. Ürününün altın değerinde olduğu o dönemden birbirinden güzel evlerle geniş yüksek kapılarından kuru üzüm çuvalları yüklü develerin rahatça geçtiği büyük antrepolar miras kalmıştı kasabaya. Girişinden çıkışına kadar kasabanın ana caddesi üstünde üçer dörder yapı arayla sıralanırdı bu antrepolar. 1931 buhranından sonra üzüm dünya piyasasında değerini yitirdi. Toprağa kıt kasabalılar, yaşlanan bağlarını yenileyemedikleri gibi verimi azalan yaşlı kütükleri sökmek, tütüncülüğe başlamak zorunda kaldılar. Artık eskisi gibi üzümü bol değildi kasabanın. Eski antrepoların bazıları sinemaya, kahvehaneye çevrilmişti. Kalanları ise her yıl İzmir'in büyük tütün alıcıları kiralıyordu. Kasabanın bütün büyük antrepolarının kapıları önünde bir iki aydan beri İzmir plakalı uzun kuyruklu Amerikan arabaları ile kurbağa renkli cipler duruyordu yine. Antrepoların girişlerinde çoğu cam bölmelerle ayrılmış yazıhanelerde çizmeli, spor ceketli, kasketli eksperler ile yardımcıları olan ustabaşılar durmadan ellerindeki listeleri gözden geçiriyorlar, ev ev depo depo dolaşıp kasabanın tütünlerini görüyor, notlar alıyorlardı. Çoğu antrepoların kapılarında bekçiler vardı şimdiden. Kasabada özel telefon yoktu henüz. İzmir'deki büyük alıcı firmalar sık sık kasaba postanesinden arıyorlardı adamlarını. Kasaba postanesinin dağıtıcılarından biri neredeyse koşa koşa gelip haber veriyor. Diyelim ki İzmir Caddesi'nin üstünde The American Tobacco Company'nin antreposunda yazıhanede başından hiç çıkarmadığı kasketiyle çalışan eksper her işi bırakıp postaneye dönen dağıtıcının arkasına düşüyordu. Adam kahverengi çizmeleri, açık renk kilot pantolonu ile Cumhuriyet alanından geçip köprü başına doğru inerken kahvehanelerde oturanların bakışlarını yürüyüşündeki hızla çekip götürüyordu arkasından. İzmir'den arandığını, bazı emirler alacağını biliyorlardı onun. Eksper, postanenin geniş mermer salonunda bir başka posta dağıtıcısının daha önce telefona çağırdığı bir başka firmanın, örneğin Sunel Limited Company'nin eksperinin konuşmasını bitirip telefon kulübesinden çıkmasını bekleyerek dolanıyor, arada bir durup kim bilir kaçıncı kez duvarlardaki afişleri okuyordu. Kulübedeki eksper tek kelimelik karşılıklarla "Evet, anladım, oldu. Evet, evet, 1400, az, iyidir, oldu, anlaşıldı, baş üstüne, saygılar" diye sürdürdüğü konuşmasını tamamlayıp kulübeden çıkarken yarım yamalak bir merhaba diyordu ona. O da yarım yamalak bir merhaba ile karşılık veriyor, acele dalıyordu kulübeye. Kendisi de öyle tek kelimelik karşılıklarla İzmir'deki alım müdürüyle konuşurken kulübenin camından Gary Tobacco, Herman, Kavalalılar gibi firmalardan birinin eksperinin postaneye girdiğini, telefon kulübesini dolu bulunca sabırsızlığını yenmek için acele bir cigara yaktığını, salonun ortasında durup bir duvardaki sağlık afişlerine bir kulübeye baktığını görüyordu. Az sonra yarım yamalak bir merhaba ile o da gelene bırakıyordu kulübedeki yerini. Postane Caddesi'nden Zafer Caddesi'ne çıkıyor, kahvelerde üstüne yapışan bakışları arkası sıra çekip uzatarak köprü başından Cumhuriyet alanından geçiyor, yazıhanesine dönüyordu. Giderken nasılsa, dönerken de hep öyleydi yüzü, duygusuz, yabancı. Sadece dönüşte adımları biraz daha ağırlaşıyor, yanından geçenlerin verdikleri selamları görebiliyordu. Tanıştıklarından biri selamlaşmalarından cesaret alarak "Ne haberler var?" diye soracak olursa "Yok bir şey, bizim işler pek değişmez, tespitleri soruyorlar" gibi ipucu vermeyen karşılıklarla adamla konuşmasını koparıyor, duraklamadan yürüyüp geçiyordu. Akşamdan akşama depolardaki yazıhanelerinde kurdukları portatif karyolalarında yatıyorlardı kasabada kalan eksperler. Yemeklerini aşçıdan getirtip yazıhanelerinde yiyorlardı. İçlerinde The American Company, Gary Tobacco, İngiliz Sunel eksperleri gibi daha varlıklı olanlar her akşam Chevrolet arabalarıyla İzmir'e gidip ertesi gün erkenden kasabaya dönüyorlardı. Kasabada kalanlarıyla kahvelerde, lokantalarda karşılaşmak olanaksızdı. Üstelik her yıl değiştiriyorlardı. Son 20 yıl içinde 2 yıl üst üste kasabaya gelen bir eksper görülmemişti daha. Firmalar ayrıca eksperlerin her yıl bir öncekinden çok uzak ilçelere gönderilmesine dikkat ediyorlardı. İçlerinde yalnız bir dereceye kadar tekel eksperi özgür duyuyordu kendini. O da tekel memurluğunda kendisine ayrılan, gündüzleri çalıştığı bir odada yatıp kalkıyor, fakat geceleri şehir kulübünde kasabanın memurlarıyla bir arada görünmekten çekinmiyordu. Görüştüğü, yakınlık kurduğu memurlar ise tütünle ilgili olmayanlardı hep. Fakat onun da misafirliği öbür eksperler gibi bir mevsimlikti kasabada. Kaymakam, yargıçlar, savcı, jandarma komutanı, mal müdürüyle öğretmenler gibi görevliler dışında kim varsa tütünle ilgiliydi halk arasında. Küçük memurlar genel olarak kasabalıydılar. PTT'de çalışanlar, özel saymanlık, adliye, mal müdürlüğü yazıcıları hep ekici çocuklarıydı. Kendileri aylığa geçerek biraz durumlarını sağlama almışlar. Karıları, çocukları tütün tarlalarında kalmıştı yine. PTT'deki dağıtıcılar, telgrafçılar, gişe memurları bütün konuşmalarını dinliyorlardı eksperlerin. Gelen bütün telgraflarını akıllarında tutuyorlardı. Ama açık bir şey anlaşılması olanaksızdı öğrenebildiklerinden. "Acele geliniz" diye bir telgrafla İzmir'e çağrılıveriyordu bazen bir eksper. Ne konuşulursa İzmir'de konuşuluyor, kasabaya dönüşünde işe yarar tek söz sızmıyordu eksperin ağzından. Adamlar kasaba sokaklarında yine o soğuk, yabancı, yalnız yaşamaya alışkın yüzleriyle görünüyorlar, yazıhaneleriyle postane arasında gidip geliyor, evlerde ve depolardaki tütünleri görüp çok konuşmadan notlar alıyorlardı. Ekici, tütün piyasasının açılacağı güne kadar tütününün ne edeceği üstüne yine kimseden hiçbir şey öğrenemiyordu. Radyolar, gazeteler bu konudaki merakını gidermeye yardımcı olamıyordu ekicilerin. İzmir gazetelerinde her mevsimde tütünle ilgili haberler görülmez değildi gerçi. Daha tütünler dikilirken yağışların dikimi geciktirdiği ya da sırasında yağdığı için kolaylaştırdığı gibilerdendi bu haberler. Sonra... Sırasız yağan yağmurların, taşkınların, doluların ya da uzayan kuraklığın verdiği zararlar konu alınırdı. Ekicilerin işleri yolunda gittiği sürece haberler hep küçüktü. İkinci, üçüncü sayfalarda 5-10 satırla geçiştirilirdi. Ekicilerin işleri bozulunca ön sayfalara atlarlar, gittikçe büyüyen kara kara harflerle sütünden sütuna taşarak bir takım yüzü maskeli kuşkuların, korkuların gölgeleri gibi gazete sayfalarını karartırlar, karabasan olarak ekicilerin rüyalarına girerlerdi. Daha fideler çapalanırken bir başlık uzardı İzmir'in sabah gazetelerinden birinde. Akhisar'da tütünlerde hastalık görüldü. 3-5 yılda bir değişirdi tütünlerde görülen bu hastalığın cinsi. Bazen adı küllüktü, bazen mavi küf. Fakat veba, kolera gibi bulaşıcı yaygın hastalıklardı hepsi. Bir tarlada görünmesiyle bütün bir bölgeye yayılmaları arasında 3-4 gün ya geçer ya geçmezdi. Yağışlarla güneşli havaların karar tutmadığı yıllarda tütün fidanlarının yapraklarında küçük lekeler olarak ortaya çıkardı hastalık. Öldürücüydü, şifası yoktu. Fidan boyattıkça leke büyür, toprağa sarardı. Tek çare hastalık yayılmadan ilaçlamaktı fidanları. Hastalığı önleyen ilacın fiyatı birdenbire yükselirdi bu haberlerden sonra. Ekici borç harç ilaçlayacaktı tarlasını. Hastalık önlenince haberler yine küçüle küçüle iç sayfalara kayardı. Geçerli olan korkuydu çünkü. davasını kazanan bir kimsenin avukatına uğramayı bugünden yarına sallaması, iyileşen hastanın doktorunu aramayı başlaması gibi gazetesinde korku vermeyen haber de pek önem taşımaz okuyucu için. Güz aylarında bazı haberler önemsizmiş gibi geçiştirilirdi taşra gazetelerinde. Yılın tütününün geçen yıldan 10 bin ton fazla olduğu, Tekel Genel Müdürlüğü'nün gelecek yıllarda bu artışı önleyecek bazı önlemler alacağı, özellikle kalitenin düşmesinin önleneceği gibi, tüccarın elindeki geçen yılın stokunu henüz tüketemediği, Tekel'in depolarında bir yıllık tütün stoku bulunduğu gibi haberler ise durmadan yinelenirdi. Tütün piyasasının açılması yaklaşırken Tütün Alıcıları Derneği temsilcilerinin Ankara'da açılacak piyasanın koşullarını saptamak için Gümrük ve Tekel Bakanlığı ilgilileriyle görüşmelerde bulundukları öğrenilirdi gazetelerden. Devlet Radyosu zaman zaman yayınlardı bu haberleri. Tütün piyasası açılıncaya kadar gazetelerde, radyolarda adı geçmeyen ekicilerdi yalnız. Onlar adları geçmeden tütün tarlalarında ter dökerlerdi bütün yaz. Kurutup kaldırdıktan sonra evlerinin boş köşesinde yer verdikleri tütün balyalarının kokusuyla bir arada yaşarlardı. Yılbaşı yaklaşırken tütün piyasasının açılış haberleri gittikçe büyüye büyüye görünürdü. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Aralık ayında açılırdı tütün piyasası. Her yıl gecike 1952'de Ocak ayının ikinci haftasını buldu. Piyasanın her yıl biraz daha gecikmesinin nedeni tüccara elindeki stokları tüketebilmesi için zaman bırakılmasıydı hep. Fakat yine de her yıl tüccar elinde en az bir yıl işlenecek tütünü biriktirmiş olarak girerdi piyasaya. Ekici ise piyasanın açılması geciktikçe avucundakini daha tüketmiş, daha fakirleşmiş olarak.